İstanbul sohbetine hazır olun dedim. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Geçen hafta İstanbul'u gezilebilecek yerlerini ve tabii nerede ne ünlüdür diye konuşmuştuk. Genelde bizim halkımızın bir ağaç gördüğünde gölgesinden istifade evet. etmeye çok meyilli olduğunu biliyoruz. Hatta evet. küçücük fidanları bile değerlendiriyoruz.
Şimdi öyle oldu. Tabii eskiden daha çok yeşillik vardı. Şimdi yeşillik insanların gönlüne ferahlık verir. Akarsu insanların gönlüne ferahlık verir. Bir de güzel yüz insanların gönlüne ferahlık verir. Bu hangi güzel yüzden kasıt? İnsanların sevdiği kimselerin yüzleridir. Şimdi halkımız bizim bu bakımdan zevkine düşkün idi. Yani tabiatın bütün nimetlerinden azami istifade ederlerdi. Yakın zamana kadar da tabiat buna oldukça müsaitti. Şu gördüğümüz İstanbul'da çok kimsenin hayal edemeyeceği bir güzellik vardı. İstanbul sur içi, Galata, Eyüp ve Üsküdar'dan ibaret olduğu devirlerde boğaz köyleri, etrafı ormanlarla, korularla çevrili boğaz köyleri, İstanbul'un içinde bile, sur içinde bile her evin bir bahçesi, iyi kötü bir mesiresi vardı. Ama İstanbul'u yapan, esas ehli zevkin gönlünü tazeleyen İstanbul mesireleri vardır. Mesire, kelime itibariyle seyredilen, gezilen yer, gezinti yeri demek.
Yani gezebilecek kadar büyük.
Tabii. Şimdi mesire öyle bir yerdir ki şehrin çok uzak olmayacak.
Kolay gidilecek.
Kolay gidilecek. Evet, illa yürüyerek değil, arabayla da gidilse olur ama şehre yakın olacak. İkincisi, mutlaka çemenzar olacak, çimenlik olacak, olacak ve mutlaka ağaç. İnsanlar ağaç gölgesinde, güneşin altında oturulmaz. Hele ki eskiden güneş ışınlarından azami surette kaçıldığı zamanlarda, evet. hanımların beyaz tenlisinin makbul olduğu zamanlarda ve güneşte yanmanın bir nakise, bir kusur olduğu zamanlarda bu tasavvur edilemez. Ve de mutlaka İyi kötü bir kaynak suyu, bir akarsu, bir göl veya bir deniz kenarı olacak.
Bu el yüz yıkayıp serinlemek için mi sadece?
O da var. İşte biraz da zevk yani. Akarsu, mai cari ve hadarat. İşte o biraz evvel söylediğim sözün Osmanlıcası şuydu. Mai cari ve hadarat ve vecuhu ahsen kalplere sürur verir, kulübe sürur verir. Veya minferihül kulüptür. Yani yeşillik, hadarat. Mai cari veya ab-ı cari, akarsu yani deniz, göl hepsi ona dahildir. Ve güzel yüz insana sürür verir, kalbini ferahlandırır. İşte ikisi hepsi bir arada olsun diye bu. Bir de yaran eş dost zaten beraber. Yoksa yalnız başına hiç kimse mesireye gitmez. Ha,
hakikaten şimdi de öyle. Hiç kimse.
Mümkün değil gitmez.
Yani ya, bir karı koca ben mesireye
gitmem. Bu Avrupa'da gördüm. Vardır. Avrupa'da karı koca çok zaman sabah kahvaltılarını alırlar, bir sepete koyarlar. Şehrin meşhur parkları vardır. İşte şeydeki Londra'daki Hyde Park. Fransa'da, Paris'teki Lüksemburg, Jardin de Lüksemburg gibi, Viyana'daki Prater gibi mutlaka her şehirde bir park vardır. Büyük bir park. Bu parkta akarsu vardır, kayıklar vardır. Ankara'da Gençlik Parkı'na biraz, buradaki Gülhane Parkı'na biraz benziyor ama daha muhteşem. Büyük ağaçlar, içinde sanat faaliyetleri, natürel köşeler. Burada gider kahvaltı ederler. Mesela karı koca bunu yapar. Fakat Türklerde böyle değil. Ya çok sözümüzü toplayalım da gidelim. Öyle değil. Mutlaka eş dost yaran gidecekler. O işin raconu
bir kere.
Ve bunu bir bayağı bir ritüel gibi, bir merasim gibi yapar. Arabalar tutulur, hazırlanır, elbiseler giyilir. Yani ona tamamen şartlanılır yani o mesireye. Ve mesireye gidilir. Kadınlar umumiyetle ağaçların altına oturur. Orada bir de o tabii öyle bir düzen var. Kadınlarla erkekler birbirine karışmıyorlar. Kadınlar birbirleriyle halleşir. Çünkü hanımların birbirleriyle halleşmeleri çok kahkahalı, gürültülü, neşeli olur.
Sohbetleri kendine özel.
Sohbetleri kendilerine göre olur. Onun için erkekler ayrı bir yerde, su kenarlarında, bir yerde. Kadınlar ağaç diplerinde. Bazı hanımlar ağaç diplerinde oturmayacak kadar kendilerini aristokrat gören hanımlar arabayla sadece gezerler. Yani hiçbir yerde oturmazlar. Arabayı bir yere park diyeceğim, park değil tabii, eğlerler, durdururlar. Oradan kapısını açar, manzarayı seyreder, hava alırlar. Ve onların mesireleri
bu kadar.
Tam mesire işte. Mesire seyredilen, gezilen yer demek ya. Onun dışında ağaç dipleri hanımların yeridir. Tabii evlerinden getirdikleri nevaleleri buraya has. Mangal yakmak yok.
Ha, bir menüsü var mı diye soracaktım.
Menüsü var. Menüsü hamamlara gidilirken ne götürülürse mesireye giderken de o götürülür.
Dolmadır.
Dolma, börek gibi, gazoz gibi, sonradan semaver çayları çıkmış. Böyle şeyler götürür. Zaten orada seyyar satıcılar vardır. Eksik gediği oradan tamamlanır. Bol miktarda seyyar satıcı vardır. Çocukları tatmin edecek her şey vardır. Bunun menüsü bir piknik menüsüdür. Hakiki bir piknik menüsüdür. Hı-hı. Bu mangal kültürü bize çok sonraları, yakın zamanda gelmiş bir kültürdür. Hiç vaki değildir. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi zaten mangalda öyle et kızartma pişirme yok. Evet, mangal var. Mangalda et közleme var ama bu şekilde yok. İkincisi de eski İstanbul halkı getirdikleri yemek pişirirken bunun kokusundan başkaları rahatsız olacak, canları isteyecek. Bir kere bunu hiç şey yedirmezler onlar racana. Hatta herkes getirdiği böreğinden, dolmasından mutlaka tabaklara koyup o kadar çok getirilir ki etrafa dağıtır. Etraftan da gelir.
Yani ne götürdüğünüz değil aslında yiyeceğiniz. Evet. Etraftan da gelebilir.
Tabii menüsü yağlı olanlardan gelenler olur. Yani bu mesireler şimdi insanların yemek yeme ihtiyacı değil. Yeşillik, hava alma, ferahlama bunun içindir. İnsan boşta durmaz. Nasıl insanlar televizyon seyrederken bir şeyler yiyorlar. Mesirede de açık hava insanın iştahını açar. Hafif şeylerle geçiştirirler. Yani bir hafif dediğim yani böyle hazırlanması zor olmayan şeylerle.
Peki hani bu koyun çevirmeler, kuzu çevirmeler?
Onları söyleyeceğim. Şimdi her mesire bu değil tabii. Bunlar rutin mesireler. Bir de resmi mesireler var. Resmi ziyafetler, yani resmi derken devlet şeyi değil. Mesela birilerini davet ettiniz. Özel bir düğününüz var. Sünnet düğününüz var. Velimeniz var. Çocuğunuz hatim yaptı. Herhangi bir sebeple bir yemek vereceksiniz, ziyafet. Ve aylardan bahar veya yaz. Evde ziyafet verilmez yazın. Hiç kimse yazın evine misafir böyle kalabalık çağırmaz. Mesire yerine çağırır. Mesire yerinde işte o zaman kuzular çevrilir, pilavlar pişer. Onun maksadı tenezzüh, mesire değil, ziyafet vermek.
Yazın evde bağırır. Olmayacağına göre
evde sıcakta. Evde zaten sıcakta. Mutlaka o zaman şey, kuzu çevirmeler, pilavlar olur. Yani gelmişiz şurada bir hava alacağız, pilavı pişireceğiz, kuzu mu çevireceğiz? Bunlar hepsi birer iştir.
Onu yapacak olan kişi de belki özel olarak
zaten ayrı getirilir.
Tutulur.
Yani resmi ziyafetlerde, söylediğim bu sünnetlerde falan ayrı aşçılar getirilir. Onun özel aşçıları vardır. Hı hı. Çünkü herkes kuzu çeviremez. Çok iyi, ben çok kişiden bunu duydum. Ya ben dedi çok iyi aşçıyım. Elimden her şey gelir. Fakat işte kıra gittiğimiz zaman kuzuyu çeviremedim. Alışmadığı şey insanın yapması zor.
Özellikleri mi var acaba?
Tabii onun yani her tarafı müsavi pişecek. Yağını eksik etmeyeceksiniz. Yağını eksik ederseniz bir kısmı yanar, bir kısmı yandı mı?
Üzerine yağ mı sürüyorlar?
Yağmur yağ sürüyorlar. Yağmur yağ sürüyorlar. O müsavi kızarmayı ve göz zevkini temin etmek için. Az tutsanız içi pişmez. Çok tutsanız yanar. Yakın tutsanız yanar. Uzak tutsanız pişmez. Kül bulaşır. Yani çok komplike bir iş o. Yani kuzu çevirmek. Ama bilen adam için çok kolay. Kesmek, yüzmek ve pişirmek 5 dakika bilen adama. Onun için bunlar için keyveni denilen hususi aşçılar, düğün aşçıları, ziyafet aşçıları getirilir. Zaten onu her baba yiğit alamaz. Resmi ziyafet. En iyi yemek pişiren dayı gözü kesmez.
Mahcup olmak da var.
Onun için bu işin raconu odur. Zaten ziyafetin esası da budur. Etli pilav. Başka bir şey yok.
Peki şimdi merak ediyorum. Tabii bir ortalama bir kuzudan ne kadardır? 20 kilo falandır herhalde değil mi bir kuzu?
Evet.
Kaç kişi doyar ya da kaç kuzu çevrilir diyelim ki 30-40 kişilik
şimdi ziyafet? Şimdi bu ziyafetin yerine, zamanına, mevsimine, gelen kimselerin şahsiyetine göre değişir. Öyle bir davet olur ki gelenler bir kuzuyla doyarlar. Öyle bir davet olur ki gelenler bir kuzuyla doymazlar aynı sayıda. Bu gelenlerin şahsiyeti çok mühimdir. Çok yeme adeti olanlar, çok yiyeceği umulan kimseler varsa mutlaka tedarikli yapılır. Bunu zaten şey anlar. Bir ziyafet olmuştu da keyreni sordu. Kimler gelecek dedi. Sayıldı. Kaç kişiden de sayıldı. Şu kadarlık bir kuzu dedi. Ben ayarlarım dedi. Ayarladı zaten. Niye sordun dedim. Dedi ki şimdi dedi yaşlı başlı kelli felli bir adam dedi. Kuzudan yiyeceği başkadır dedi. Bir inşaat işçisinin yiyeceği başkadır dedi. Ya bir genç birisinin yiyeceği başkadır dedi. Efendim yazın yiyecek adam başkadır. İlkbahar ve sonbaharda yiyecek adam başkadır. Yazın fazla yenmez. İlkbahar ve sonbaharda daha çok yenir.
Mevsim itibariyle.
Bunlara göre dedi ben ayarlarım dedi. Kafamdan dedi ben tabii tam rakam verirsem yanlışlık olur. Ben ayarlıyorum ona göre dedi. Kuzuyu ayarlıyorum dedi. Yani onu ayarlamak zordur. Çünkü biraz da zaten hep opsiyonlu yapılır. Çünkü artan yemek ziyan olmaz. Mutlaka birilerine verilir ama az yemeğin çaresi yok.
Bir de pişmiş bir etin hemen bozulmasıdır.
Hemen o ayarlanır. Zaten şöyledir. Ziyafetlerden arta kalanlar hizmetkarlar yerler. Bundan da arta kalanlar olur. Bakın düşünün. Ziyafet herkes yedi. Arttı. Hizmetkarlar da mükellef yer. Artar. Bu artan da bu arada etraftakilere dağıtılır. Artan yine fakir fukaraya dağıtılır. Yine de yemek artar. Yani ziyafetin adabı şudur ki yemeği devamlı opsiyonlu yapmaktır. Yemekhanelerde de öyledir. Mutlaka sayıdan epey fazla yapılır. Çünkü sayıya göre yapılan yemek yetmez.
Yani doğru. Hep birkaç kişi fazla düşünmek lazım. Kalan yemek nasıl olsa bir şekilde başka bir şeye dönüştürülüyor.
Tabii Avrupa'da öyledir. Mesela ilk bir kişi çağırmışsa bir biftek almıştır. İki kişi giderseniz bu ikinci biftek olmaz mesela. Ona göre sayılı almıştır. Bu Avrupa'yı mantalitedir. Hı-hı. Yemek ona göredir.
Ama işte lütfen cevap verin diye hep yazılır ya davetlilerde.
Hava da bir nezaket kaidesidir. Yani bilhassa paralı ziyafetlerde adam parayla bunu kişi başına anlaşıyor. Mesela. Şimdi 300 kişilik anlaşmış herkes gelecek diye. 200 kişi giderse bu 100 kişinin parasını adam cebinden öder. Şimdi bu adama bu bir kötülük olur.
Doğru. Yani
asgari bir nezaket kaidesi cevap vermektir. Ama bu Avrupalılarda tabii ekstradan bir şey, bir adam çıksa ekstradan ona hayır derler. Ona şeyimiz yok.
Kusura bakmayın.
Sen bir miktar fazla yap. Ne olacak? Yok, hayır. Hiçbir zaman yapılmaz.
Demek ki sayı
karpuz onları... Bile, karpuz bile ben görmüştüm. Fransa'da karpuz alıyor. Kişi sayısına göre dilimle satılıyor zaten. Kişi sayısına göre alıyor.
Yani biri biraz fazla yemek istese.
Hayır, yok.
Ama bize göre karpuz bu. Yani biz alışmışız böyle elimize alıp şöyle bir sesini duyup.
İşte bu memleketin kıymetini bilmek lazım.
Evet.
Yani ben hamaset edebiyatlarından hoşlanmam ama şu içinde bulunduğumuz memleket her şeye rağmen iklimi son derece mükemmel bir yer. Yani İngiltere'de benim arkadaşlarım var. Türkiye'ye geldikleri zaman bir yerde oturduğumuz zaman güneşe otururlar. Derim ya şurada gölge var derler biz İngiltere'de.
Yeterince gölgeleniyoruz.
25 dakika güneş görüyoruz.
Yeterince gölgeleniyoruz.
Onun için biz güneşte duralım derler. Düşünebiliyor musun? Buna rağmen gene iyi İngilizler yani. Çünkü asabi mizaç hasıl eder kapalı hava. Depresyon hasıl eder. Alışmışlar. Genlere de intikal etmiş. Yani var biraz böyle tabii. Şimdi iklimi çok müsait bir memleketimiz var.
Evet,
denizi var, dağı var, gölü var, kaplıcası var. İkincisi her türlü meyve ve sebze. Efendim avokado yok. Ananas yok, olmasın, o kadar da mühim değil ama temel maddelerin hepsi burada yetişiyor.
Ve kendi toprağımızda yetişen gıdaların hepsi de çok besleyici.
Elbette. Düşünün,
yani
düşünün,
o yok ama yani.
Malaya adalarında buğday yetişmiyor. Buğdaysız bir hayat düşünülebilir mi? Onun için bu eksiklik de metabolizma için eksiklik de aslında.
Doğru, B vitamini eksikliği.
Yani evet, pirinç bir. Onun için memleket. Üçüncüsü de bu memleket çok ucuz. Her şeyi kolay bulmak mümkün. Onun için yani Türkiye'nin kıymetini bilmek lazım.
Hele yaz mevsiminde hakikaten herkesin alabileceği tabii, her şey
mevsimi
var.
Mevsimi muhtedil, enlemi öyle. Her şey, yani ne kadar olursa olsun Türkiye'de hayat ucuz ve kolaydır.
Şükretmek lazım.
Evet.
Doğru söylüyorsun. Peki gelelim meselelere. İstanbul'un iki yakasını hatta belki üç yaka diye tanımlamak lazım tabii. İstanbul'u. Her tabii. Üç yakada da mesire yerleri var mıydı?
Elbette. Herkese yakın mesire yeri var. Mesireye gitmek için koçu arabaları yani öküz arabaları tutulur. Kadınlar öküz arabalarına biner. Erkekler atlarla veya yaya olarak mesireye gidilir. Faytonlar, kupa arabaları herkesin sosyal statüsüne göre. Resmi ziyafetlerden açıldı. Bu resmi ziyafetlerin yeri kağıthaneydi. Kağıthanede yapılır. Diğer mesirelerde böyle resmi ziyafetler olmaz. Kağıthane mevki itibariyle iki yakanın yani Galata ve İstanbul yakasının ortasında, deniz kenarında ve şeysi çok geniş.
Düzlük.
Yedi,
değil mi?
Evet. Mesahası çok geniş. Çok elverişli bir yer. Onun için resmi ziyafetler hep kağıthanede yapılırdı.
Bu resmi ziyafetler derken bunların i̇şte, devlet erkanına ait olmadığında
yanlış.
Ama o da olur mu?
O da olur tabii. Hı-hı. Yani zaten buranın doğuşu öyleydi. Lale devrinde buranın eskiden de rağbet var kağıthaneye ama esas Lale devrinde buranın rağbeti arttı. Lale devrinde resmi ziyafetler işte yani
devlet
ricaine verilen ziyafetler burada verilirdi. Daha sonra halk da buraya rağbet etti. Ve bu rağbet uzun zaman devam etti. Lale devri bittikten sonra bile kağıthanenin şeysi sönmedi. Ama ne zaman ki artık Haliç'e fabrikalar, tersaneler, debbaneler yapıldı. Haliç'in havası bozuldu. Kağıthanede bir kirliliğe maruz kaldı. Ve artık kağıthane berduşlar mekanı oldu. Ve halk, İstanbul halkı kağıthaneye rağbet etmemeye başladı Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında.
Hı hı.
Kağıthanenin şeysi söndü. Fakat ha bir de kağıthanenin mevsimi, kağıthane yazın gidilecek bir yer değil, sıcak oluyor. Burası ilkbaharda gidilirdi. Ve en çok da Hıdrellez eğlencelerinin yapıldığı yerdi. Hıdrellez eğlenceleri kağıthanede yapılırdı. Bir de adalara giderdi. Bazı ehli keyif adalarda Hıdrellez yapmayı severlerdi. Hıdrellez 6 Mayıs'ta kışın bitip baharın başladığına inanılan bir gündür. İstanbul halkı toplarlar işte nevalesine gider. Hı hı. Orada Hıdrellez yani baharın gelişini kendilerince kutlarlardı. Bunun dini bir yönü yok fakat böyle bir şeysi hı hı. var. Halk kültüründe baharın başlangıcı olarak anlaşılır. Kağıthanenin şeysi buydu. Bu tarafta Sur yani esas İstanbul'a yakın Çırpıcı Mesiresi vardır. Nerede? Yedi Kule'de. Çırpıcı Mesiresi'nin de kendine has hususiyeti var. Daha ziyade İstanbul esnafının itibar ettiği yerlerdi. İstanbul esnafı esnaf loncalarına göre haftanın belli günlerinde mesireye giderlerdi. En çok toplanıp evet mesela hı-hı. ayakkabıcılar, kunduracılar esnafı hı-hı. mesirede söylerler, ne eğlenirler. Bunun için en elverişli yer orasıydı.
Çırpıcı Çayırı şimdi hala var. Merterle.
Yedikule'de Merterle
Zeytinburnu
arasında hala Çırpıcı. Evet. Fakat artık o eski canlılığı yok. Buranın bir canlılığı da şuydu. İstanbul'da zenci halayıklar vardı. Köşklerde, konaklarda. Bu zenci halayıkların bir bahar bayramı vardı. Bu bahar bayramında hepsi toplanır. O toplama bayramı derlerdi buna. Çırpıcı çayırına giderler. Ama bu yabancı hiç kimseyi almazlar. Yani zenci olmayan hiç kimseyi almazlardı. Burada kendi dillerinden oynarlar, söyler, kadınlar bir erkekler bir taraftaki Afrika şarkıları söylerler, gülerler, ot toplarlar. Yabancıları asla sokmazlar. Bir de onların kendilerine mahsus yalancı dolmaları var. Bu dolmadan yapar götürürler. Böyle eğlenirlerdi. Buna benzer bir eğlencede de Bulgurlu da vardı zencilerin. Bulgurlu şeyinde Büyük Çamlıca tarafında aynı bu şekilde bir zenci bayramı vardı. Onu orada bütün zenciler toplanır. İstanbul'daki bütün zenciler orada.
Böyle bir nüfus yoğunluğu da vardı demek ki.
Var tabii. İstanbul'da çok zenci halayık vardı. Bilhassa son zamanlarda konaklardaki biraz kuvvet gerektiren işleri yapmak, harem ağalığı yapmak, haremdekileri korumak gibi görevler zenciler güçlü kuvvetlidir.
Şimdi şey düşünüyorum ben üniversite yıllarında belki de bir kültür olarak çok içinde olmadığımız gibi zenci kişilerle karşılaştığımız zaman bir tuhaf olmuş.
Bunu buraya nereden gelmişler?
Yani nereden gelmişlerden ziyade tabii mutlaka üniversite öğrencisiniz, öğrenci evet. olduğunu biliyorsunuz. Orada bir problem yok ama yine de bir yakınlık kurmakta problem yaşadığımı hissettim ben. Yoksa hani ırk ayrımı vesaire vesaire gibi düşünmüyorum. Sadece elektrik anlamında kişisel olarak bir zorluk çektiğimi biliyorum. Böyle bir zorluk var mıydı eskiden yoksa normal mi kabul ediliyordu?
Hayır şöyle yani belki çok kimse şimdi şaşıracak ama zenci kadınlarla evlenen veya zenci erkeklerle evlenen beyazlarla çok rastlanmış.
Şimdi de çok var.
Ama şimdi şöyle şimdi mantalite çok değişti. O zamanki mantaliteyi düşünün yani bundan 100-200 sene önce önemsememişler yani. Yakın zamana kadar bir zenciyle evlenen yadırganırdı. Yani siz düşünebilir miyim? Filmlere bile konu oluyor.
Doğru söylüyorsunuz.
Evet, bazı entelektüel artık belli şeyleri aşmış kimseler için problem değil ama hala da halkta yadırganacak bir şey. Hatta başka milletten biriyle evlenmek bile. Vaktiyle bu kadar problem değildi. Şundan dolayı şimdi zencilerin kendilerine mahsus bir sevimlilikleri var. Yani konaklarda, köşklerde, çiftliklerde biraz kuvvet gereken işleri yapıyorlar. Fakat her zaman kültürümüzde zenciler egzantrik şahsiyetler olmuşlar. Bunların biraz babaları tutma diye bir tabir vardır. Belli zamanlarda kızdırıldıkları zaman kendilerinden geçtikleri bu filmlerde hani nasıl büyücüler trans hale geçiyor, bağırıyor, ağzından köpükler çıkıyor falan. O hale geçtikleri olurdu. Buna babası tutmak denirdi. Zenci babası tuttu mu yanına kimse yaklaşmazdı. Hatta bazı paşalar bu babası tuttuğu zaman gelir ondan dalga geçerlermiş. Ona dayanıp dururmuş. Anlarlarmış ki babası tutma biraz
duruma
göre değişiyor. Biraz bu cinli hadiselerle de bağlantılar olduğu inanılırdı. Osmanlılar zamanında. Onun için zenciler egzantrik şahsiyetler olmuşlardır. Kölelik kaldırıldıktan sonra da bu zenciler konaklarda bu hayatlarını devam ettirdiler. Gidecek yerleri zaten
başka
yok.
Başka yaşama biçimleri yok.
Ben mesela çok evlerde eskiden kalma böyle çocukken alınmış, büyütülmüş emektar zenciler gördüm. Kendilerine mahsus onların mesela isimleri Amber, Karanfil bu gibi değişik isimler. Mesela diğer halayıklara, Çerkes halayıklara verilen isimler bunlara verilmiyordu. Daha değişik, biraz komik isimler bunlarda vardı. Sonra bunlar öldüler. Veya halktan kendi emsalleriyle evlenip çoluk çocuğa karışanlar oldu. Mesela Dursun'a Şirin vardı. Meşhur bu filmlerde Arap bacı rolünü oynayan kadın. O mesela eski bir halayık ailesinden gelmedir. Çocuklara da nesli de devam etmektedir.
Kısa bir ara verelim şimdi. İstanbul sohbetiyle devam edeceğiz. Bizden ayrılın. Açan Toptar Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul'un mesirelerini konuşuyoruz. Gezilecek, görülecek yerleri. Belki siz başka bir şey anlatacaksınız ama adaların bu mesireler arasındaki yeri özel midir?
Adaların mesire olması çok sonralarıdır. Adalar 1820'li yıllara kadar boş idi. Hiç kimse yoktu.
Yeşillik, ağaçlık.
Yeşillik, ağaçlık. Bir iki manastır vardı. Keşişler yaşardı. Fakat 1820'li yıllarda Yunan isyanı çıkınca ve Yunan isyanı Yunanistan bağımsızlığını kazanınca İstanbul'daki Rumlar korktular. Yani Yunanlılar orada bağımsız genelde kıtal yaptılar. Çok Türk öldürüldü. Yani bugünkü Mora, Yunanistan Mora'dı. Sadece Mora Yarımadası'nda kuruldu. Mora'da Türkler yaşıyordu. Ve bunlar kıtal tamamen. Hiçbiri kaçamadılar orada. Tamamı imha edildi. Bir yüz binlerce insan. Tabi bu İstanbul'da bir infial meydana getirdi. İstanbul halkı İstanbul'daki Rumların dükkanlarını, evlerini taciz etmeye başladı. Bunun üzerine İstanbul'da Rumlar birer ikişer adalara kaçtılar. Emniyet mülahazasıyla. Ve adalar ondan sonra önce yazlık olarak gittiler. Sonra kışın da orada kalmaya başladılar. Ve iskan edilmeye başlandı.
Peki nasıl şehirli bağlantı kuruyorlar? Kayıtlarla. Biliniyor muydu?
Kayıtlarla. Kayıtlarla.
Bu da o da yeni bir şey
oldu. Ama hayat memat meselesi. Tabii adam yani canı için razı oldu kayıkla gidip gelmeye. Sonra bu vapur işletmeleri kurulunca, Şirket Hayriye Vapuru değil, oraya Fevaid Osmaniye şirketi çalışıyordu. Şirket Hayriye Boğazı, Fevaid Osmaniye Kadıköy adalara. Oraya vapur seferleri başladı ve Türkler de rağbet etmeye başladılar. Türkler önce yazlık, sonra yaz kış, sonra oraların meselesine heveslendiler. Fakat adalara gitmek kolay değil. Zaman uzun sürüyor. Gidiş 2 saat, geliş 2 saat. O zaman daha fazla. Onun için İstanbul halkı çok adalara rağbet etmezdi. Fakat biraz böyle mondan olanlar, fantazi hayatı sevenler, snob yaşayanlar her şeyi göze alıp adalara mesireye giderlerdi. Daha ziyade adalar böyle maşuka yani aşk meşki şeysi olanlar oraya giderlerdi. Gözden olarak kimsenin tanıyıp bilmeyeceği bir yer. Bir de işte dediğim gibi böyle edebiyatçılar, uçuk tipler, adanın kendine has bir havası vardır. Her şeye razı olurlar. Uzun yolculuğa veya kayık tutmaya. Hatta orada kalmaya. Çünkü gece son bir tane vapur
kaçırdınız
var. Kaçırdığınız zaman adada kalırsınız. Kayık bulacaksınız da fırtına varsa veya orası ters bir yerdir. Ada kuzeye bakar. Adanın iskan yerleri kuzeye bakar. Dolayısıyla serin olur. Yazın rağbeti bundan zaten. Ama denizde bu nispetle sıkıntılı olur. Oradan buraya gelmek zordur yani. Adaya gitmek kolay da adadan buraya gelmek.
Dedim kayıkla yazı var, kışı var.
Tabii kışın zaten kimse gitmez. Yazın adam
çalışıyorsa orada mecburen.
Çok sonraları artık orada yaz kış oturanlar arttı. Eskiden öyle değildi. Orası tamamen bir mesire yeri havasındaydı adalar. Esas İstanbul'un en rağbetli meselesi Göksu meselesiydi. Şarkılara bile girmiş. Göksu meselesi zaten kaç tarafta biliyorsun çok güzel bir Göksu deresi var. Bu derede kayıklarla gezilir. Efendim orada mısırı meşhurdur. Göksu'nun haşlanmış mısırı, közlenmiş patlıcanı meşhurdur. Testi oranın çamurundan testi yapılır. O testiyle herkes alır evine süs kullanmak için falan. Öyle rağbetli bir yerde. Ve de Göksu daha ziyade aristokratların, üst sınıfın, kendini üst sınıfta görenlerin rağbet ettiği bir mesele.
Bir kategorize de var demek ki.
Yani ister istemez bir cemiyette sınıf farkı ne kadar siz gütmeseniz de o sınıf farkı kendisini gösteriyor. Göksu'nun mevsimi daha ziyade sonbaharda. İlkbahar nasıl kağıthanenindir. Buraya daha ziyade sonbaharda gidilirdi. Akşamleyin de küçük suya geçilirdi. Küçük su sanki Göksu'nun bir devamı gibidir. Orada kasır falan da vardır. Hele edebiyatçılar akşamları buraya geçer. Bu küçük suda edebiyat sohbetleri yapardı. Pek çok yerde meşhurdur. İşte meşhur direktör Ali Bey'in Göksu meselesine gitmiş de bir Çingene kadın gelmiş. İşte fal bakarım falan. Bunlar şey yapmamışlar, oralı olmamışlar. İşte fal bakarım demiş. Hanım biz fala inanmıyoruz git demişler. Hı hı. O zaman demişler bir sadaka verin demiş. Ay bakmışlar ki kurtulacak gibi değil. Ali Bey çıkarmıştı bir mecidiye kadının avucuna vermiş. Kadın sevinerek gitmiş. Ali Bey demiş ki boşuna dememişler sadaka belayı def eder. Biz de demiş sadakayı verdik belayı def eder.
Doğru. Çok çabuk görünmüşüz.
Göksu meselesine. Burada bir de panayır kurulurdu. Daha ziyade hafta sonları yani perşembe cuma günleri panayır kurulurdu. Her şey satılırdı bir fuar gibi. Buranın küçük suyun şenlenmesinde buranın da bir rolü vardır. Beykoz meselesi çok meşhurdu. Beykoz daha önce avcıların çok rağbet ettiği bir yerdi. Buranın da özelliği şudur. Beykoz ahiler var eskiden. Esnaflar. Bu esnaf çırak olarak giriyor. Kalfa oluyor. Usta oluyor. İşte bu kalfa olması, usta olması bir merasimden geçiyor. Ya bir imtihan. Her çeşit yazı, söz.
Yine çıraklık okul imtihanı. Çıraklık
imtihanı gibi. Bu imtihanı geçerse de bir de bir eser hazırlıyor. Ayakkabı. Peştemal kuşanıyor. Şeddi peştemal. Bunu kuşanması onun bu şeyi aldığına delalet ediyor. Artık yani ustalık, kalfalık titrini kazandığına delalet ediyor. Bu bir merasimden. O bayağı bir merasim bu. Duaları var, yemeği var, ziyafeti var. İşte bu merasimler hep Beykoz Seyri'nde yapılırdı. Yaza getirilirdi. Beykoz Seyri'nde yapılırdı. Bir de Beykoz'a gidenler mutlaka Yuşa Tepesi'ne çıkarlardı. Yuşa aleyhisselam var Hazreti Musa'nın yeğeni. Burada yatan zat o mudur? Havarilerden birisi midir? Yoksa belli olmayan birisi midir? Bilinmiyor. Uzunca bir kabir. Ve burada mevlid okunurdu. Sonbahar, işte ilkbaharda mevlid okunurdu. Ve insanlar burada toplanır. Beykoz meselesine gelenler bu mevlide de iştirak ederlerdi. Yani Beykoz meselesi gelince akla gelen ahiler, peştemal kuşanma ve arkasından da Nurşah Tepesi'ne çıkmak idi.
Bu da bir seremoni.
Bu da bir seremoni.
Uzunca süren. Çok teşekkür ederim. Haftaya yine birlikte olmak üzere.
İnşallah, inşallah.
Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. Birazdan ikinci bölümde yine birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.